Hofer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar. Bugün 9 Haziran 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna harekatı ve etrafındaki uluslararası resimle ilgili pek çok not var. Yine size aktaracağım. Gıda krizi, enerji, dünya küresel ekonomiye bu gelişmelerin etkileri, Ukrayna tarafından, Rusya tarafından yapılan açıklamalar var. Birleşmiş Milletler'in dünkü raporu, Türkiye'de Sergey Lavrov'un temasları olmuştu. Özellikle Türkiye ile Rusya'nın birlikte çalışarak Ukrayna tahılını dünya pazarlarına çıkartması konusu gündemdeydi. Henüz bir anlaşma olduğunun işareti yok. Kremlin'den de açıklamalar var, aktaracağım size. Tabii dünyada pek çok şeyi etkiliyor. Enerji fiyatları, gıda fiyatları dolayısıyla da öne çıkıyor. Türkiye'de herkesin dikkatini çevirdiği yer bu bağlamda Ukrayna ile Suriye arasında ki Ukrayna-Suriye dosyalarının tırnak içerisinde belli noktalarda çakıştığı jeopolitik yansımalar var. Cumhurbaşkanı'nın hem dün Venezuela liderini kabul ederken hem bugün tatbikat gerçekleştiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu vesileyle verdiği mesajlar var. Dün Batı'ya yüklenmişti. Venezuela ile ilgili gerçekten çok değişik bir retorik kullandı Cumhurbaşkanı. Bugün de özellikle Yunanistan'a çok sert çıktı. Türkiye'nin hazır Ukrayna krizi varken Suriye'de bir adım atabileceği iddiaları ortaya atılıyordu. Sergey Lavrov'un ziyareti de bekleniyordu bu bağlamda. Ama Suriye'den değil Yunanistan'la ilgili mi adım atacak şeklinde kafalarda bir takım soru işaretleri oluşturacak bir resim çıktı ortaya. Biz bugün Suriye ayağına bakacağız. Sergey Lavrov'un dün ortak basın toplantısındaki açıklamalarını Suriye bağlamında Astana görüşmeleri yapılacak yine aktarmıştım size. Bugün Erdoğan'ın da çıkışıyla birlikte sahada hareketlilik haberleri geliyor. Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu adı verilen oluşumun gövde gösterisi var. Dolayısıyla hakikaten bir şeyler mi geliyor soruları soruluyor. Hem batı hem güney sınırları bağlamında. Suriye dosyasını daha önce Miraç Naz'la bir ay kadar önce konuşmuştuk. İlk defa harekat ortaya atıldığında programın ikinci yarısında araştırmacı yazar Miraç Naz'a bağlanacağız tekrar. Geldiğimiz noktada nedir? Cumhurbaşkanı Suriye'nin Esad'ın da Russia Today Arapça'ya verdiği mesajlar var. Bu akşam yayınlanacak. Bu bağlamda ne gibi bir hareketlilik beklenebilir sorularına yanıt arayacağız. Birlikte değerlendirmelerini alacağız. Rüyadan haberler de aktaracağım size. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan yine Amerika Birleşik Devletleri'nden pek çok başlık var. İran'la ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir kararı var. Ki görüşmeler zaten bir yere gitmiyordu, Viyana'daki görüşmeler. Pek hayırlı sonuçlar doğurmuş gibi gözükmüyor. Aynı şekilde Latin Amerika ülkelerini Amerikan yönetimi buluşturmaya başlamıştı Los Angeles kentinde ama liderlerden çok eksikler var. Amerika'nın arka bahçesindeki etkisinin zayıflamasına yoruluyor. Oradan da notları aktarmaya çalışacağım. Zamanın el verdiği ölçüde. Hemen başlayalım notları aktarmaya. Hemen frekanslarımızı tabii öncesinde verelim. Karasal yayınlar İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram'dan hem dinleyebilir hem izleyebilirsiniz. Hesabımdan paylaştım. Linki tıklamanız yeterli. Telegram hesabınız varsa eğer rahatlıkla dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, hemen Ukrayna sahasındaki son gelişmeleri aktarayım hızla sizlere. Ukrayna Savunma Bakanlığı birliklerin durumunun vehametini günde 100 kayıp 500 yaralı olarak artık açıklıyor. Özellikle Donbas cephesinden tabii bahsediyoruz. Bunların içerisinde ulusal muhafızlar, neonazi birliklerinin de yer aldığı, yabancı paralı askerler dahil mi değil mi, o da ayrı bir soru işareti. Zelenski'nin dün akşam yayınladığı bir video mesaj vardı. Severodonetsk'in ülkenin kaderini belirleyebileceğini söyledi ama orada da kentten çekildikleri haberleri gelmişti. Oradaki kimyasal fabrika tesisinde oldukları bilgileri gelmişti. Rusya Federasyonu ise Jitomir bölgesinde yine yüksek hassasiyetli füzelerle yabancı paralı askerlerin eğitim alanlarının vurulduğunu duyurdu. Donetsk'ten de yine patlama haberleri geldi. Ukrayna ordusunun rastgele fırlattığı şehrin merkezinde ikisi kadın, biri çocuk, üç kişinin yaralandığı bilgisi aktarılmış durumda. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sumi bölgesinde, Rusya sınırı yakınlarında bir provokasyon sahneleyeceği ve Rusya'nın misillemesi sonucunda bir güçlü zehirli maddelerin açığa çıkartılacağı bir senaryo üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Önceden bu tarz açıklamalara önem veriyorlar çünkü daha sonra toparlanması zor oluyor propaganda nedeniyle. Kendileri de sürekli bir yerlerde bir provokasyon olacaksa istihbarat kaynaklarına dayanarak böyle açıklamalar yapıyorlar. Bir de sahada Rusya Federasyonu ordusunun yeni nesil, 5. nesil deniliyor bu, F-35'lerle yarışan bir makina, öyle diyelim. Su-57 uçakları bunların kullanımına başladığı yolunda da haberler var. Bir dönemde Türkiye'nin de bunlardan, F-35 programından çıkartılma nedeniyle, S-400 savunma sistemleri alımı yüzünden Amerikan ambargosu gelince bunlardan alabileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Dikkat çekici uçaklar bunlar. Donetsk'te bu arada yakalanan, teslim olanlarla ilgili olarak gerek neonaziler gerekse paralı askerler, mahkemeler kurulmaya başlanmıştı. Bir İngiliz ve Faslı paralı askerlerin itiraflarıyla hangi cezayı alacaklar bilmiyoruz ama insanlığa karşı suç işlemekten, savaş suç işlemekten yargılandıkları duruşmalar başlamış durumda. Bunu aktarmak istiyorum size. Bir de aynı zamanda Rusya Federasyonu topraklarında, başkent Moskova'da Amerikan elçiliğinin yakınında bir meydanın ismini değiştiriyorlar. Donetsk Halk Cumhuriyeti. Yine Almanya Büyükelçiliğinin yakınındaki meydana da Lugansk Halk Cumhuriyeti meydanı isimleri veriliyor. Oylama yapılmış, çevrim içi oylama ve kabul edilmiş. Rusya'daki yankıları bu şekilde. Dünyada YouTube'da çok meşhur oldular. Batılı liderleri, önde gelen isimleri, en sonuncusu George W. Bush olmuştu. Rus şakacılar, Vovan ve Lexus. Siyasilerle yaptıkları görüşmeler, kandırarak tabii yapıyorlar. Şaka olmanın ötesinde fazla ciddi bir şaka oluyor yaptıkları tabii ki. Ama dökülmelerini sağlıyor. Britanya Dışişleri Bakanı, efendim, Britanya Savunma Bakanı, George W. Bush eski Amerikan Başkanı, hepsini kandırmışlardı. Ukraynalı yetkililer gibi konuşmuşlardı ve söyleşilerde de ağızlarından çok enteresan tırnak içinde ifşaatlar da almışlardı. Ben aktarmıştım size. YouTube kanallarını kapatmış efendim. Böyle şaka yapsın istemiyorlar herhalde. Fazla şey ortaya seriliyor. İtalya'da da Gorizia kentinde bir keman yarışması düzenlemişler. 3 Rus kemancıya, eğer yarışmaya katılmak istiyorsanız kendi yöneticilerinizi kınayacaksınız, protesto edeceksiniz diye, bunu da önceden 3 gün süreniz var diye şart koşmuşlar. Tabii sanıyorum kabul etmemişler. Evet, şimdi küresel kriz, dünya çok ciddi bir gıda, enerji, ekonomik krizin eşiğinde. Zaten pandemiden bu yana konuşuyoruz, ben de aktarıyorum size. Aslında yeni şeyler değil. Tabii ki Ukrayna Savaşı'nın daha büyük etkileri oldu. Çünkü Rusya gibi enerji zengini bir ülkeye yaptırım uygulanmaya başlandı. Batı politikaları, yaptırım, ekonomik savaş politikaları uygulanmaya başlanınca bunun dünya küresel düzenine etkisi pandemiyle birlikte, tedarik zincirlerindeki sıkıntılarla büyük problemler yaratmıştı. Tahıl da önemli. Rusya ve Ukrayna önemli tahıl ihracatçıları. Şimdi Birleşmiş Milletler'in raporu, büyük bir kriz yaklaşıyor. Enerji finans sistemleri üzerinde etkileri olacak. Özellikle gıda, 94 ülkede 1.6 milyar kişi bu Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle karşı karşıya artan gıda ve petrol fiyatları. Zaten yaşıyoruz, görüyoruz, araçlarımızın depolarını dolduramaz hale giriyoruz. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşın gıda güvenliği, enerji, finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor diyor. Hiçbir ülke bu etkilerden kaçamayacak diyor. Kısır döngüyü kırıp bu tahılı ve Rusya gübresini, neden Rusya tahılı dememiş bilmiyorum ama Ukrayna tahılı çünkü daha fazla var Rusya'nın, 3 kat en az. Rusya gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söylemiş. Yaptırımları kaldırırlarsa güzel güzel kazandırırlar tabii. Ama tabii dün aktarmıştım, hatta Mehmet Ali Güler'le de konuşmuştuk. Ukrayna'dan ilk tepki geldi. Biz ülkemizin güvenlik sorunları çözülmezse hiçbir tahılı hiçbir yere kimse götüremeyecek diye bir rest çekti. Güvenlik bir numaralı konu. Ne yapmak gerekiyor, Ukrayna'ya ne gibi bir garanti vermek gerekiyor derseniz bilmiyoruz. Rusya ordusu çekilsin diyebilir. Bu da pek gerçekleşecek gibi gözükmediği için orada bir kilitlenme durumu var. Tabii ki Ukrayna tahılının çalındığı yolunda iddialar var. Ukrayna kontrolünden çıkan toprakların tahılı bir yerlere taşındı mı? Oradaki insanlar bundan ne gibi faydalar sağladılar? Bunları bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Ukrayna yönetiminin kontrolünden çıkan yerlerde bir şeyler oldu mu olmadı mı sorusunu Kremlin sözcüsüne sormuşlar. Orta Doğu ülkelerine, Türkiye'ye satış meselesine, o da hayır, henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı tahılın çıkartılması konusunda. Ayrıca Melitopol'den Kırım'a tahıl gönderildiği haberlerini de doğrulayamam, bilgi sahibi değilim diye bir açıklama yapmış. Bilemiyoruz, dolayısıyla henüz doğrulanmış bir veri yok ama bu konuda iddialar var, onu belirtmiş olayım. Bu arada Ukrayna'nın batısında, güneybatısı diyelim, Macaristan sınırındaki Zakarpatya bölgesinde Avrupa Birliği'nden alınan yakıtı artık Ukrayna'nın diğer bölgelerine biz göndermiyoruz diye res çekmiş durumdalar. Enteresan bir resim oluşuyor Ukrayna üzerinde her geçen gün. Belarus'tan en kolay koridoru açılabilir tabii ki, eğer hatta zaten bir takım koridorlardan, karadan ve Romanya üzerinden Avrupa'ya zaten dolu olan depolara tahıl çıkartıldığı yolunda haberler de vardı bu arada, onu da belirteyim. Ama Belarus en rahat çıkacak yer deniliyor. İddiaya göre, Batı medyasına göre Belarus'a yönelik yaptırımlar var tabii, yine Amerika'nın ekonomik savaşı. Hani bir muaf tutalım da şu tahıl çıksın diye kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Amerikalılar Suriye tahılı konusunda hiç bu kadar hassas değiller biliyorsunuz. Suriye yönetiminden çalıyorlar tahılı ama Ukrayna konusunda hassasiyet sergiliyorlar. Kendi yaptıklarını şimdi başkaları yapıyor diyebiliriz. Açıkçası böyle bir çerçeve var. Zaharova Rusya'ya yöneltilen gıda krizi suçlamalarını değerlendirirken ikiyüzlülük yapıyorlar Batılılar. Tam anlamıyla kendini gösteriyor diye bir açıklama yapmışlar. Batı'nın asıl tahılları kamyonlarla çıkartarak Ukrayna nüfusunu tahıldan mahrum bıraktığını söylüyor Zaharova'da. Batılıların tam tersi bir resim çiziyor efendim. Evet, silah cephesinde Norveç bundan böyle Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapacakmış ama bunu duyurmayacakmış, gizlice yapacakmış. Bakalım, yani Rusya haber alıyor da bu açıklamaları öyle vuruyor diye mi acaba böyle bir açıklama yaptılar bilemiyorum ama başka türlü de haber alabilirler duyurmasalar da, göreceğiz bunları. Amerika'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde ise Amerikalılar enteresan girişimler aktarmıştım ben size. FBI falan böyle kapıya sandalye koyup kartvizit dağıtıp ülkenize ihanet edin diye diplomatlara telkinde bulunanlar türemişti. Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'a bir Putin'in eylemlerini kınama çağrısı içeren bir mektup yollamışlar. O da bunu açıklamış. Niye bunu böyle yapıyorlar? Yani Moskova'da kimse Amerikalı diplomatlara yapmıyor demiş. Amerikan tarzı biraz böyle. Nerede bir renkli devrim olsa onların BM temsilcileri ve diplomatları saf değiştirirler birdenbire. Amerika'nın safına geçerler. Herhalde öyle bir beklenti olsa gerek. Aynı temel izlek çerçevesinde hareket edilmiş ama Antonov da bunu açıklamış. Bu arada Rusya Federasyonu ile ilgili dikkat çekici söyleniyor. Asıl sadece Rusya ile alakalı değil ama Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın yabancı askeri güçlerin Nikaragua'da geçici olarak konuşlanmasını, insani gerekçeler veriliyor, içeren kararname yayınladığı, bu ülkeler arasında Rusya Federasyonu'nda olduğu bilgisi var. Venezuela, Honduras, Guatemala, Dominik, Küba, Meksika, El Salvador ve Amerika'nın bu arada yanı sıra Rusya Federasyonu'nun olması dikkat çekici. Tabii Amerikan güçleri Rusya Federasyonu'nun topraklarının burnunun dibinde olduğu durumlarda kendisinin burnunun dibinde kimsenin olmasını istemiyor. Pek çok yorum yapılmıştı Rusya'nın da Küba'da, Venezuela'da ya da Nikaragua'da askeri varlık bulundurabileceğine dair. Dikkat çekici bir kararname diyeyim diye not düşeyim şimdilik efendim. Evet, Avrupa Birliği Ukrayna'ya ek 205 milyon euro yardım taahhüt etmiş. Ekonomiyle ilgili başlıklarda dikkat çekici notlar var. Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarını sonlandırmış ve faiz artışı sinyali vermiş Temmuz ve Eylül içinde. Politika faizi sıfır, mevduat faizi %-0.50, marjinal fonlama faizi de %0.25 test sabit bırakılmış. Ama bir yandan da işte Temmuz-Eylül faiz artışı için sinyal veriyorlar. Enflasyon tahminleri de artmış durumda. Hakikaten Avrupa'da da yükseliyor diyelim. Avrupa Birliği İber Yarımadası'nda İspanya ve Portekiz'in gaz fiyatlarını sınırlandırma girişimi vardı. Buna onay vermiş. Çünkü hakikaten gaz sıkıntısı kış da yaklaşırken daha da çok tartışılacak, bunu belirtelim. Bu arada Avrupa Parlamentosu da 2035 senesinden itibaren dizel ve benzinli araçların satışının yasaklanmasına onay vermiş durumda. Sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araç satışına izin verilecek. Tabii ikinci el devam edecek ama dünyadaki bu kabuk değişiminin işareti ne kadar uygulanacak, hep beraber tabii bunu göreceğiz. Şimdi enerjiyle ilgili bunlar tartışılıyor. Texas'ta, Amerika'da ki Amerika'nın sıvılaştırılmış gaz ihracatının %16'sı yaklaşık buradan kaynaklanıyormuş. Texas'taki bir tesiste dün başlamış yangın ve hızla Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını yükseltmiş. Bir süre devrede olamayacak deniliyor. 3 hafta gibi bir süre. Yaz ayları geldi, işte Rusya'dan alımlar, ambargolar ya da ruble hesabını kabul etmemeler filan derken bir yerlerden tedarik edip depolarını doldurmaları gerekiyor. İyi haber değil yani Texas'taki bu yangın hikayesi ve fiyatları yükseltmesi. Amerika'nın Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bu arada %8'lik enflasyonla ilgili açıklamaları var. Temsilciler Meclisi'nde bütçe komisyonunda konuşmuş kendisi. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil demiş. Güzel. %8 aslında biz kabul edebilirdik Türkiye'de diyeceğim var açıkçası. Ve aslında o da Biden gibi bu iş Rusya'nın Ukrayna operasyonu yüzünden diye bir, yani hani biz o operasyona, kendimiz bunun gibi bir sürü operasyon yaptık ama onlar ayrı. Biz bu operasyona ekonomik savaş açarak yanıt vermesek böyle olur mu falan gibi sorgulamalar yapmıyor tabii ki Janet Yellen. Ama Biden'ın bir numaralı hedefi enflasyonu düşürmek diyor. Yüksek benzin, Amerika'da en çok o tartışılıyor. Herkes depolarını artık iki katına dolduruyor. Çünkü biz iki kattan da fazlaya dolduruyoruz. Bizim durumumuz ekstrem bir durum. Kenarda Türkiye'nin durumu. Bu konuda ellerinden gelen bütün araçları kullanacaklarını söylüyor kendisi. Bir de Çin'le ilgili orada sıkıntılar var. Ben aktarmıştım size. Gümrük tarifelerini Trump duvarları yükseltmişti. Şimdi onların bir kısmını düşürmek durumunda kalıyorlar. Amerika'nın işine gelmeyenler efendim. Tabii bu tartışmalar yapılıyor Amerika'da. Fox Business'te ünlü sunucu Stuart Warney, Amerikan rüyasının ölümü bu diye enflasyon meselesi ve benzin, yakıt, akaryakıt hikayesiyle ilgili böyle bir yorum yapmış. Enflasyon Amerikan rüyasını yiyip bitiriyor demiş. Bir anket yapmışlar. İnsanların ruh hali çok kötü diye de değerlendirme yapmış. Hatta ben böyle bir şey görmedim demiş. 1970'lerin sonundaki enflasyonu hatırlıyorum. Fakat böyle bir şey asla olmadı söylemek. Beni asıl şaşırtan fiyatlardaki artış hızı. Valla Türkiye'ye gelseler şoke olurlar herhalde. Yani her gün benzine 1 lira, her gün 50-60 lira fazla deponuzu doldurmak için para vermek durumdasınız. İki günde bir, üç günde bir. 1 lira artık 1 lira da değil, 2 lira falan artmaya başladı. Dolayısıyla Amerikalılar Türkiye'ye gelseler herhalde kalp krizinden giderler yani. Öyle de bir çerçeve var. Evet, Moskova borsasında dolar 25 Mayıs'tan beri ilk kez 58 rublenin altına indi. İç pazar nedeniyle daha fazla değer kazanmasını önlemek için Rusya Merkez Bankası girişimde bulunmuştu ama Rus rublesi değer kazanıyor, durmuyor değer kazanması Türk lirasının aksine, öyle diyelim. Devlet Başkanı Vladimir Putin ihracatçılar için döviz gelirlerinin %50'sini satma zorunluluğunu kaldırmış ortadan. Evet, ekonomi biraz daha düzeliyor diye haberler geliyordu, onu belirtelim. Çin'le bu arada Ocak ve Mart ayında Çin'le Rusya arasındaki ticaret %28.9 artmış. 65.81 milyar dolar. Bayağı iyi bir rakam bu. Çin'in de zaten ilerleyiş hızı kesilemiyor. Her ne kadar Dünya Bankası pandemi, tedarik zincirleri falan gibi şeyler sıkıntı yarattı, Çin'in ekonomik toparlanmasını bozdu diye raporlama yapsa da tabii ki dünyanın geri kalanıyla çok kıyaslanacak durumda değil. Bu yıl gerçi görece düşük, 4.3 öngörüyorlarmış büyüme hızı olarak. Gelecek yılda 5.2 Çin açısından söylüyorlar. Evet, şimdi NATO ve siyasi çerçeveye bakalım birazcık. Stoltenberg bugün Almanya'yı ve ardından da Romanya'yı ziyaret edecekti, NATO Genel Sekreteri, ama zona olmuş, gidemiyormuş. Evde çalışmaya başlamış video konferans yöntemiyle. Tabii Türkiye Haziran sonu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ne olacak? Biraz böyle tartışmalar hafiften dinmiş gibi. Daha ziyade dün Sergey Lavrov'un Ankara'ya yaptığı ziyarete bakıyor herkes. Özellikle de ne çıktı burada? Tahıl koridoru kurulması, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesi, ama Ukrayna kendi mayınlarını temizlemek istemiyor. Kendisini koruma gerekçesini öne sürüyor. Rusya biz saldırmayacağız dese bile saldırabileceğini öne sürüyor filan. Sergey Lavrov Türkiye'den sonra Ermenistan'a gitti. Oradan verdiği mesaj, Türkiye'nin bu mayınlar konusunda Ukrayna'yı ikna çabasında olduğunu, anlaşıldığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi kendisi. Yani Türkiye bu denklemi belki çözebilir vurgusu yaptı. Ukrayna'nın bir şekilde rasyonel bir biçimde bu sorunun çözmesini umduğunu söyledi Rusya Dışişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, ben size aktaramadım tabii, akşam saatlerinde Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu ağırlamıştı. Batı'ya epey sert çıktı. Venezuela-Türkiye ilişkileri, 15 Temmuz dayanışması, değerli dostum, uluslararası planda aynı görüşteyiz vurguları, böyle anti-emperyalist cephede bir görünüm sergiledi Cumhurbaşkanı. Maduro'nun güçlü ve cesur liderliğini övdü, Amerika'nın darbe girişimlerine herhalde atıf yapıyor olsa gerek. Ve Temmuz'da da gidecekmiş Venezuela'ya. Bir yandan da Batı'ya yüklendi aslında, biraz NATO ile pazarlıklara yorulabilir. İsveç ve Finlandiya'dan heyetler geldiler, gittiler. Görüşme yaptılar ama bunu iyi görmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatı, teröre çanak tutan bir örgüt değildir diyerek Türkiye'nin pozisyonunu söylemiş. Kendisi halbuki Kürt sorunun çözümü için vaktiyle özel barış girişimlerinde de bulunmuştu. Şimdi artık o noktadan başka bir yerde zaten. İsveç, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda demiş aynı zamanda. Biz bunlara buyurun devam edin diyemeyiz demiş. Buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Son derece yani net konuşuyor. Göreceğiz Haziran sonunda hep birlikte. Ama asıl tabii Yunanistan. Şimdi birazdan aktaracağım. Maduro'nun mesajlarında Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğu, özellikle bu çok kutupluluk noktasında önemli olduğu. Yani Türkiye genellikle çok söylemlerde, Türkiye liderliği çok şey söylüyor ama iş pratiğe geldiği zaman her seferinde geri adım atıyor. NATO'da bakalım böyle olacak mı, tabii göreceğiz beraber, ama bilemiyorum yani Maduro'nun beklentisini karşılayabilecek mi? Bunu Haziran sonunda hep beraber göreceğiz diyebiliriz. 3 anlaşma bu arada imzalanmış. Turizm, efendim bitki koruma, işbirliği merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalanmış. Dikkat çekici tarafı şu, Joe Biden da bu arada Juan Guaido'yu ağırladı. Pardon, telefonda görüşmüş, kendisine destek sunmuş. Bu da dikkat çekici. Çünkü Amerika'nın başa getirmeye çalıştığı bir isim, seçilmedi etmedi ama meşru lider olarak onu görüyor. Maduro'yu da deviremedi Amerikalılar ve o Maduro'yu da Erdoğan ağırlamış oldu ve mesajlarını da onun üzerinden vermiş oldu. Erdoğan'ın en sert mesajları aslında, Suriye kısmını birazdan konuşacağız ama Yunanistan'a dair. Erdoğan Seferihisar'da bugün Efes 2022 tatbikatı var, o vesileyle konuştu. Çok kritik bir dönemde Yunanistan'ın adaları silahlandırması meselesine girdi. Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum dedi. Hani bir başka kardak krizi mi çıkacak ya da benzeri bir şey mi olacak diye. Hakikaten Gerçekten bu arada Yunanistan'ın adaları silahlandırmaması gerekiyor. Ama Miçotakis'te başka bir sağcı yönetim. Onlar da sürekli Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında ellerini bir herhalde daha güçlü görerek bu meseleyi kaşıyorlar. Cumhurbaşkanı şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum dedi. Ama kendi sesinden arkadaşlar bir Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini tamam hemen dinleyelim. Çok daha vurgulu çünkü kendi sesinden.
Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.
Evet. Cumhurbaşkanı bu arada arkadaşlarım da beni uyardılar sesini dinlerken siz adaylığını açıklamış. Önümüzdeki yıl Haziran'da yapılacak diyerek. Tabii Haziran'a kim öyle kim kala Türkiye'de öyle diyeceğim de var ama hakikaten dikkat çekici. Bunu da aktarmış olayım. Yunanistan'a böyle vurgulu çıkışları da herkesin dikkatini çekti. Şimdi Türkiye Suriye'ye mi harekat yapacak yoksa Yunanistan'la bir kriz mi yaşanacak? Mümkün mü bu? NATO içerisinde dengeleri nasıl etkiler falan? Bu sorulara da ayrıca bakmak gerekiyor. Yunanistan'da ana muhalefet lideri Alexis Tsipras'tan bir açıklama var. Adaları ziyaret etmiş Sömbeki Adası'nı ve orada tahrikleri arttırmanın gereği yok. İstikrar ve barış lazım demiş. Milliyetçilik demiş. Demokrasiyi de barış ve toplumsal birlikteliği demokrasiyi de zora sokar. İki halk arasında çözemeyecek sorun yok. Vurgusu yapmış. Ama diğer yandan tabii Yunanistan'ın da egemenlik haklarını korumak adına bir birlik içerisinde olduğunda altını çizmiş. Böyle bir çerçeve var Türk-Yunan ilişkilerinde. Evet, şimdi Amerika ve Avrupa'dan birkaç başlık aktarayım. 2017'de Katar'a Suudi Arabistan öncülüğünde Arap bloğu Körfez İşbirliği Konseyi'nde büyük bir bölünmeye yol açmıştı ve ambargo uygulamıştı. İşte o dönemde Katar adına Amerika'da lobicilik yapan eski Afganistan komutanı IŞİD'le Savaş Koalisyonu temsilcisi John Allen kendisi lobicilikten hakkında soruşturma açılmış, bağış toplama, yolsuzluk, vergi kaçırma vesaire FBI peşlerinde. Aslında Amerika'nın düzeni de böyle bir düzen ama işte arada bu iş biraz abartanlar olunca da böyle cezalar alma riskleri ortaya çıkıyor. Abluka'da Amerikan yönetiminin, Obama yönetiminin Obama başkanken Katar'a meyletmesinde rol oynadığı söyleniyor bu 2016 yanılmıyorsam. Evet, Trump'ın çocukları New York'ta haklarında soruşturma açılmıştı. İfade vermeyiz diye tutturmuşlardı. Bir takım mallarının mülkleriyle ilgili, varlıkların değeriyle ilgili sıkıntılar vardı. Gidip ifade vereceklermiş. Amerika'da yine bireysel silahlanma ve şiddet Texas'ta Uvalde kasabasında 19 çocuk iki öğretmen hayatını yitirmişti. İşte dava açmış aileler. Gerçi ne yapacaklar şimdi? O silahlar nasıl oldu da eline geçti bir delikanlının bu işi yapan genç insan? Biraz akıl sağlığında da problem var herhalde ama asıl sorun çekirdek nohut gibi silah satılması tabii. Amerika'da Temsilciler Meclisi otomatik, yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkartmış. Ne kadar şahane. Hakikaten enteresan bir vahşi batı bu anlamda Amerika. Onu da aktarayım. Almanya'da bu arada aktarmıştım yine size ben. Başkentte 2016 saldırısında, terör saldırısının yakınlarında bir yerde bir sürücü kalabalığın üzerine aracını sürmüştü. Bir kişi hayatını yitirdi. 6 kişi de bayağı ağır yaralanmıştı. Bir Ermeni asıllı bir Almanya vatandaşı çıkmış ve Türkiye ile ilgili görüşlerini ifade ettiği posterler de bulmuşlar aynı zamanda. İslamcılar 2016'da Noel Pazarı'na saldırmışlardı. Şimdi de böyle bir akli dengesinden şüpheleniliyor bu arkadaşın. Britanya'da Ruanda'ya sığınmacıları atma tasarısı kabul edilmişti. Protesto gösterisi yapıldı Londra'da dün. Yunanistan'da da habire Ege'den tabii kara sınırı kapalı kalınca millet Ege Denizi'nde ulaşmaya çalışıyor yine. Yine denizde bir facialar sürekli yaşıyoruz. Yunan sahil güvenliği de itiyor sığınmacıları. İşte Atina'da da bir grup gösterici yeter artık itmeyin göçmenleri diye orada da bir protesto gösterisi yapmış durumda. Şimdi 3-4 dakika sonra konuma bağlanacağız. Cumhurbaşkanı'nın bugün Efes 2022'de ki konuşmasında Suriye'de vardı. Sergey Lavrov'un ziyaretinin ardından Türkiye'nin 30 kilometre derinliğinde güvenlik hattı kurma kararlılığını hayata geçirdiğini söyledi. Bir operasyona mı başlanacak? Başlanacaksa nereden olacak bu soruları hala ortada ama terör koridoru kurdurmayacağız. Eksik güvenlik hattının eksik kısmını tamamlayacağız. Böyle dedi Cumhurbaşkanı. Bu bir işaret mi bilmiyoruz. Dün Sergey Lavrov'un açıklamalarında Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hak vermekle beraber böyle bir operasyonda yeşil ışık yakıldığı yolunda bir işaret yoktu açıkçası. Herkes nereden olabilir? Ama Türkiye'de kararlı, hatta Amerikalı dışişleri yetkilileri de Senato'ya bilgiler vermişler. Biz hani Türkiye'yi vazgeçirmeye çalışıyoruz ama hani yanıt da alamıyoruz diye, hani o yüzden olacak olmayacak zamanlama tartışmaları var. Bugün Suriye Milli Ordusu, Türkiye destekli yüzlerce asker, işte araç vesaire gövde gösterisi düzenlemişler. Hani biz hazırız harekete geçmeye. Tabii Tel Rifat, Membiç bölgesinden olacak bir şey. Halep'te çok ciddi sıkıntı yaratacak ve Suriye ordusunun da hatlarını güçlendirdiği haberleri var. Bir de Russia Today Arapça Cumhurbaşkanı Suriye'nin Beşar Esad'la bir görüşme yapmış, röportaj yapmış. Bu akşam yayınlanacakmış o röportaj. Esad burada Suriye'nin herhangi bir Türkiye işgaline karşı gerek resmi güçleriyle gerek halk güçleriyle direneceğini söylemiş. Halk milisleri. Bunun içerisinde Suriye Kürt örgütleri, PYD, YPG, SDG bunlar var mı bilmiyoruz. Onlar daha çok Amerika ile birlikte hareket ediyorlar ama enteresan bir çerçeve çizmiş olabilir. Yarına içeriği kalacak bunun. Tam da bu zamanlama tabii Türkiye kontrolündeki topraklarda protesto gösterileri, en son elektrik şirketini bastı. Bütün tabii orası artık Türkiye toprağı gibi oldu biliyorsunuz yani. Üniversiteler, işte kaymakamlar vesaire. Ama sıkıntılar var. Özellikle Türkiye'deki ekonomik krizin oraya da etkileri var. Birazdan Emir Aşnaz'a bağlandığımızda bunu da soracağım kendisine. Oradaki gelişmelere. Hakikaten çok bir sinir harbine dönüşmüş gibi gözüküyor. Suriye cephesinde hem Türkiye'nin harekatı açısından hem oradaki atmosfer açısından. Evet, bağlanmadan birkaç küçük başlık daha aktaracağım. Erbil'de saldırı haberleri var. İHA saldırıları ama İran Hizbullah'ının, pardon, Irak Hizbullah'ının Amerika konsolosluğunun bulunduğu bölgeyi vurduğu yolunda haberler var. İsrail ile Lübnan arasında doğal gaz hattı, deniz sınırları müzakere ediliyordu. Amerika arabuluculuk yapmıştı ama İsrail yönetimi özellikle bu Kariş sahası Lübnan'da hak iddia ediyor. Orası bizim malımız diye bir açıklama yapmış. Böyle oldukça gergin İsrail-Lübnan ilişkileri, onu belirtelim. Ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da İran'la ilgili nükleer faaliyetleri sınırlamaya yönelik bir karar çıkartmış. Amerika tabii ki ve Avrupa ülkeleri bu işte Britanya, Fransa ve Almanya'da katılıyorlar. Viyana'daki nükleer müzakereler tam bir çıkmaza girmiş durumda ve artık zaten Amerikan yönetiminin OPEC üzerinden Orta Doğu petrolüne, Suudi Arabistan'a filan da ihtiyacı var. Gerçi Suudiler Irak'ta, Bağdat'ta İran'la müzakere yürütüyorlar bir yandan. Bir takım gelişmeler olduğu da söyleniyor ama tamamen denklem karmakarışık olmuş diyebiliriz. UEK üzerinden, Atom Enerjisi Ajansı üzerinden nükleer anlaşmaya geri dönmek yerine daha da ortamı karıştıracak bir takım adımlar atıldığı söylenebilir. Evet, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yaklaşık bir aya kadar önce konuşmuştuk sizinle. Yine bu Suriye harekatı artık son dönemde Ukrayna konuşurken tekrar geri döndük. Tabii Türkiye'de iç siyasetle çok yakından ilgilendiren sürekli gelişmeler oluyor Suriye ayağında. Cumhurbaşkanı İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri karşılığında bir takım kozların üzerinde duruyor, öyle anlaşılıyor mesajlarından. Herkes Sergey Lavrov'un ziyaretini bekliyordu. Rusya'nın, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hak veren bir söylemi var ama öte yandan da bir harekata yeşil ışık yakma durumu yokmuş gibi bir görüntü sanki çıktı ortaya. Benim tamamen kendi izlenimim, bilmiyorum katılır mısınız ama Cumhurbaşkanı bugün de konuştu. Daha ziyade hatta Suriye değil de Yunanistan'la mı bir kriz çıkacak diye insanın aklından geçecek şekilde. Ve kararlı bir biçimde 30 kilometre hedefini, kalan eksik kısımları tamamlayacaklarını söylüyor. Nasıl değerlendirmek lazım Sergey Lavrov'un dün Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeleri, Suriye sahasına yankılarını?
Evet. Ya şimdi şöyle aslında tabii ben özellikle basın toplantısını dikkatli izlemeye çalıştım. Aslında önce onu söyleyeyim. Hı hı. Yani orada bir Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu konudaki niyetini belirtti ve esasen hem ABD hem de Rusya ile 2019 yılında ulaştıkları mutabakatlarda ki sözlerin yerine getirilmediğini vurgulayıp geçti. Ama daha sonra bir gazetecinin sorusu üzerine bu konu yeniden gündeme getirilerek ve biraz daha detaylı bir şekilde aynı sözleri tekrarlayınca Lavrov bundan rahatsız oldu açıkçası. Gördüğüm kadarıyla. Yani muhtemelen hani evet ama hani Türkiye'de doğru biz taahhütlerimize sadığız. Bu anlaşmalar, bu mutabakatlardaki şeylerimize sadığız. Ama İdlib mutabakatı da vardı falan demeye geçer. Yani evet. Bu aşağı 3,5 yıldır Türkiye'nin de uygulaması. Dolayısıyla aslında orada benim edindiğim izlenim aslında pazarlıkların devam ettiği yönünde. Ve Rusya'nın buna kesin bir hayır demediği yönünde. Biraz da şeyin müdahalesini o açıdan görüyorum açıkçası. Bir de biliyorsunuz Putin'le reisi arasında da bir görüşme oldu.
Evet.
Onda da aslında Astana formatı ve Astana sürecinin önemine vurgu yapıldı. Dolayısıyla Rusya da bunu sürekli vurgulamaya çalışıyor.
Evet.
Kısa bir süre önce eğer hatırlarsak aslında Suriye Dışişleri Bakanlığı bu gerginlik başladıktan sonra iki tane açıklama yaptı önemli. Sonuncusunda bir hafta 10 gün önce yaptığımda Türkiye'nin tutumunu ve işgal tehditlerini kendi deyimiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olmasının yanı sıra Astana sürecinin anlayışına ve çıktılarına da tamamen aykırı olduğunu dedi. İhtiyacını duydu. Şimdi dolayısıyla bugün de Beşar Esad doğrudan Rusya televizyonuyla bir röportaj gerçekleştirdi. Ve burada işgale karşı olduğunu söyledi. Ama aslında bu kısa açıklamada ki akşam bütün konuşma henüz yayınlanmadı.
Evet.
Bir bölümünü yayınladı. Rashad Zey Arapça bölümü. Ama söyledikleri aslında ilginç. Ama her şeyden önce aslında Esad bunu kendi televizyonundan da bu mesajı verebilirdi. Kendi televizyonlarından ya da ne bileyim Lübnan'ın El Meyadin televizyonundan da verebilirdi. Başlı başına aslında tabii ki Rusya televizyonunun, Rusya'nın resmi sayılan bir kanalı üzerinden bu mesajı vermesinin ayrı bir anlamı var.
Evet.
Bununla beraber aslında çok da böyle hani açık vermeyecek şekilde konuştu. Geçmişten de ders alarak ama bir ölçüde de ne yapabileceklerinin altını çizmiş oldu. Eğer bu akşam konuşmanın tamamı yayınlandığı zaman fikriniz değişmeyecekse esas itibariyle prensiple tabii ki işgale karşı olduğunu söyledi. Ama şunu vurgulamaya dikkat etti. Kendi ordusunun bulunduğu yerde direnecek, ordunun direneceğini ve buna karşı koyacak güçte olduğunu söyledi. Ve bunu söylerken de 2,5 yıl önce aslında 2020 Şubat ve Mart'ında İdlib'te iki ordunun karşı karşıya gelmesini ne atıfta bulundu onu hatırladı.
Buna evet.
Ama bunun dışında da aslında temelde direnişin siz de belirttiniz aslında hani iki tip direniş işin altını çizdi. Bir tanesi kendi ordusunun direnişi, bir de halk direnişi olarak isimlendirdi. Yani resmi ordu dışındaki milislerin ve güçlerin direnişini belirtmişti.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'ye karşı direnirken de esas olarak ordunun olmadığı yerlerde halk direnişinin olacağını söyledi. Şimdi buradan neyi anlayabiliriz? Aslında bir şey anlaşılabilir. Burada yani bence hem Rusya'ya hem SDG'ye, Kürtlere hem de Türkiye'ye mesaj var. Yani benim ordumun olduğu yere girersen ben herhalde savaşa gireceğim. Yani bu orası çok net. Fakat benim ordumun olmadığı yerde olursa ben öbürlerine destek veririm diyor. Ben öyle anlıyorum açıkçası. Bunu bazı arkadaşlarımız şöyle de anladılar ki doğru. Kürtlere de bir mesaj veriyor aslında. Yani bakın diyor, eğer benim diyor şeyimin dışında bana bir rol vermezseniz ben size yani çok da böyle ordumu tehlikeye atmayacak bir destek verebilirim ancak. Dolayısıyla kaderinizle baş başa kalırsınız demeye getirdi. Diyenler de var. Aslında biraz zorlamayla bu yorum da yapılabilir tabii ki.
Evet.
Ne düşünüyorum açıkçası. Ama sonuçta yani bugün...
Evet, bir hatta galiba sıkıntı oldu. Arkadaşlar tekrar arayabilirsek tamam. Evet, Emiraj geldi mi? Evet, ses
kötü. Evet, sonuçta sonuçta bir cevap vermiş oldu. Belki şunu da söylemek lazım. Hı hı. Başka sorunuza geçmeden önce. Aslında Suriye'nin, Türkiye'nin son gerilimi tırmandırma uygulamasının bir özelliği var. Daha ziyade açıkçası isim vererek Tevri Fatme'nin biçe işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı.
Tam duyamadım.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı isim verdi hangi bölgeye yapılabileceğini ve öncelikle hangi bölgede olduğunu.
Aha.
Bunda da Tel Rifat ve Münbiç'i işaret etti.
Evet, ama orası çok sıkıntılı bir bölge. Orası Suriye ordusuyla.
Şimdi dolayısıyla Esad'ın konuşmasıyla bunu birleştirirsek ben epeydir yani Halep'in güvenliğine yönelik herhangi bir şeye karşı Suriye hükümetinin direneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Tel Rifat seçeneği her ne kadar Türkiye tarafından ile getirilse de ben bunu bir pazarlığın en üst aşaması, yani yukarı pazarlığa yukarıdan başlamak gibi, en zor yerden başlamak olarak değerlendiriyorum. Ama mesela Münbiç işi biraz daha karışık. Münbiç yani biraz daha böyle gri ya da ortada bir alan. Yani Rusya ile Amerika arasında.
Evet.
Dolayısıyla yani orada bir açılım verebilir mi Rusya ve Amerika? Doğrusu ben ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. Gerektim. Öbür alanlar. Evet, yani böyle bir yorum yapabiliriz sanıyorum.
Evet, anladım. Peki ama Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde de çok ciddi sıkıntılar var Sayın Aşnaz. Yani tabii. Son dönemde protesto gösterileri, yani orada bir düzen kuruluyor ve Suriye tarafı da bunu sessiz bir ilhak olarak görüyor anladığım kadarıyla. Her ne kadar Türkiye tabii ki egemenliği, toprak bütünlüğünü vurgulasa da yönetimi ya da tanımıyormuş gibi diyelim
tanımıyor çerçevede.
Evet. Dolayısıyla o bölgede de çok ciddi protesto, ya biz Türkiye'de görmediğimiz, halbuki Türkiye'de inanılmaz ekonomik koşullar var. Yani bu çok sancılı bir şey değil mi Türkiye açısından? Yani yeni harekatlara girişecek ama kendi kontrolündeki bölgede çok ciddi sıkıntılar beliriyor.
Evet, belki de bu en önemli noktalardan birisi açıkçası. Yani aslında tabii Türkiye'nin şöyle bir girmek lazım belki konuya. Aslında Türkiye bugüne kadar Rusya'yla ve kısmen de ABD'yle anlaşarak Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'nin %10.98 büyüklüğünde toprağını aldı, işgal etti, her neyse yani şimdi bu. Fakat bundan sonra aslında bunu sürdürmek gittikçe daha çok zorlaşıyor. Çünkü Rusya'nın da Suriye ile olan ilişkileri bir anlamda Rusya'nın geçmişte olduğu kadar Türkiye'nin elini rahatlatacak, bu konuda serbest bırakacak adımlar atmasını sağlayacak ilişkiler değil. Çünkü Astana formatıyla girilen süreç aslında Astana formatı yaşıyor ama yarı ölü vaziyette. Dolayısıyla en azından 2018'de, çünkü Astana formatı esas itibariyle 4 tane bölgenin biliyorsunuz 2017 yılında sanıyorum 6 Mayıs 2017'de baktım kayıtlarıma 4 tane çatışmasızlık ve gerilim düşürme bölgesinin kurulması amacıyla oluşturuldu. Evet. Bunlardan birincisi İdlib ve bitişiğindeki Laskiye, Hama ve Halep vilayetlerinde, bitişiğindeki yine El-Kaide ve diğer unsurların elindeki bölgeydi. Diğer 3 bölgede sorun çözümlendi zaten. Bu İdlib duruyor ama 2017-2018'de 2018'den itibaren. Dolayısıyla aslında Astana süreci belli bir işlevi yerine getirdi ama orada bitti. Yani tamam önümüzdeki haftada yine Astana'da toplanacaklar falan filan ama orada herhangi bir mesafe alınması mümkün değil. Dolayısıyla Astana formatının kendisi de yani bu de-escalation areas dediğimiz yani çatışmasızlık gerilim düşürme bölgeleri de uygulaması da zaten aslında geçici uygulamalar.
Evet,
yani 6 aylık süreler için kurulan ve uzatılabilecek. Artık bunların aynı mantıkla devam etme imkanı kalmadı. Şimdi buradan Türkiye'ye gelirsek. Dolayısıyla bir Türkiye'nin gerek Astana formatı yani bu yarın belki mümkün etrafına ya da aynı İsa Teltemir bölgesine biraz hani küçük bir bölgeyi alma izni çıkabilir Türkiye. Bilmem ama bu şeyi değiştirmiyor. Artık Türkiye'nin Rusya ve ABD'ye dayanarak, özellikle Rusya'ya dayanarak ben onu söylemeye çalışıyorum. Bölge alma, bölgeyi kontrolüne altına alma politikasının sonuna gelindi fiili olarak. Bu bir. İkincisi, Türkiye sizin de işaret ettiğiniz gibi zaten kendi kontrolündeki bölgeleri de yönetemez durumda. Türkiye'nin kendi kontrolündeki bölgeler ekonomik açıdan sekül durumda. Yani en az Suriye hükümetinin kontrolü altındaki bölgeler kadar kötü bir ekonomik duruma sahip oradaki halk. Ve en kötüsü de güvenlik açısından Suriye'nin en sıkıntılı bölgeleri durumunda. Yanı sıra bir sürü yağma, kaçırma ve kriminal suçların da bu engellenemediği örgütlerin neredeyse her gün birbiriyle çatıştığı bir alan. Dolayısıyla böyle bir alan bunu sürdürmek de artık Türkiye açısından sıkıntılı ve riskli ve gittikçe bu sıkıntı ve riski artacak durum arz ediyor.
Evet.
Tabii bu ama tabii ki içeride seçimlerimiz var, hükümetimiz var. Yani buna yönelik bir şeye ihtiyacımız var. Maalesef bu kısır döngüde devam ediyoruz ve maalesef sadece hükümet de değil tabii yani. Burada aslında muhalefetin de özellikle parlamento muhalefetin başta CHP ve İYİP olmak üzere bir anlamda hükümeti doğrudan olmasa dahi ki doğrudan destekleyenler de var işlerinde bu konuda.
Evet.
Ama hükümetin Suriye'de yaptıklarını onaylayan, gerekçe üreten, mazeret üreten ve meşrulaştıran bir tutum içinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Yani ne olacak? Münbiç'in etrafında veya bir kısım daha toprak aldın. Yani bunun sonucu ne olabilir ki? Amaçladığınız yani Suriye'nin mevcut yapısında veya sizin iddia ettiğiniz PKK ile ilgili olarak hiçbir önemli şeyi gerçekleştirmiş olmayacak.
Evet. Suriye yani hükümetiyle anlaşma yapmadan
Şöyle bakacağız. Türkiye'nin amacı o değil zaten. Türkiye'nin amacı ne? O zaman bu sorunun sorulması lazım. Evet. Yani çünkü mesela bu Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde yapılan gösteriler ve hatta bazı yerel meclis binalarının basılmasından sonra gazeteci Fehim Taştekin'in sanıyorum yazdı veya söyledi. O da mesela oradaki elektrik firmalarıyla 10 yıllık sözleşme yapmıştı. Yani, dolayısıyla kendi şirketlerine, dolayısıyla Türkiye orada kalıcı olmak istiyor. Dolayısıyla önceliği orada. Önceliği herhangi bir şekilde şüphesiz PKK ile ilgili güvenlik kaygıları var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Şüphesiz YPG'yi onun bir Suriye kolu sayıyor ama bu en baştaki önceliği değil. Bunu sadece diğer öncelikler açısından kullanılıyor diyebiliriz. Yani bunun mantıksal çıkarımı bu. Son derece bir şekilde görünüyor. Aksi halde bir açıklama yapabilmeniz mümkün değil zaten. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim son olarak bu konuda belki.
Tabii.
Zaten şu da Türkiye 2012 yılından bu yana aslında Suriye konusunda dünyanın hemen hemen her ülkesiyle siyasi görüşmeler yaptı ve yapıyor. Yani sadece ABD ve Rusya'yla da değil. Yani dünyada bir aklınıza gelen nerede Afrika ülkeleri hariç bütün ülkelerle görüşme ve müzakereler görüldü. Hatta ve hatta 2012-2014-15 döneminde bugün terör örgütü falan olarak isimlendirdiği Suriye'nin Suriye'de PKK'nın kolu olarak isimlendirdiği YPG ile de resmi müzakereler daha yaptı. Onlarla daha görüştü. Görüşmediği Suriye sorunuyla ilgili 2012'den bu yana 10 yıldır bazı güvenlik ve istihbarat şeyini saymıyorum. Siyasi anlamda görüşmediği bir tek taraf var. O da Suriye'nin meşru hükümeti.
Evet.
Yani bir anlamda aslında koşullar değişiyor ama Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak, çünkü buna muhalefet de var, yani şey de var. Suriye'ye yönelik politikasında temelde bir değişiklik olmuyor. Sahada bazı değişiklikler oluyor ama onun bakışında ve önceliğinde herhangi bir değişiklik yok. Aslında bu bir anlamda onun da göstergesi zaten.
Evet.
Dolayısıyla burada da hani temel parametrelerde herhangi bir değişiklik o nedenle bekleyemiyorsunuz kısa ve orta vadede.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten göreceğiz hep beraber tabii ama ben de katılıyorum. Israrla da sürekli değişmeyen tek şey Türkiye'nin Suriye tabii. politikası. İsrail değişiyor, BAE değişiyor, efendim Suudi Arabistan değişiyor, Suriye politikası evet. asla değişmiyor diye sürekli. Evet, evet, aynen yani. Öyle. Bu şekilde bu sorunun çözülüp çözülemeyeceği ya da aslında sorun hakikaten nedir sorusu da çok anlamlı gerçekten bu.
Belki bir sorun olarak görüyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimleri bunu sorun olarak görmüyor zaten.
Evet, öyle anlaşılıyor. Anca sığınmacı meselesi konuşulursa gündeme geliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Emir Aşnaz değerlendirme için. Hep beraber takip edeceğiz, değerlendireceğiz. Çok teşekkürler.
İyi günler. Sağ olun.
Evet, bakalım ne olacak? Cumhurbaşkanı eksik kalan yerleri tamamlayacağız diyor. Ama o tamamlanacak yerlerde Suriye ordusu da var. İç gündeme bunun katkıları var. Bir de Yunanistan ısınıyor. Hakikaten enteresan bir tarafa doğru, bir yere doğru da gittiğimiz anlaşılıyor diyelim. Evet, sıra gelmedi bir türlü ama Latin Amerika'dan sadece Los Angeles, hatta bu konuyu ayrıca işlemem de gerekiyor. Biden yönetimi bir zirve topladı ama Meksika lideri gitmedi mesela. Çünkü Küba'yı, Nikaragua'yı, Venezuela'yı davet etmemişti. Meksika, Guatemala, El Salvador, Honduras ve Bolivya liderleri gitmediler. Arka bahçesinde ayrımcılık yapıyor. Tabii ki istemediği rejimler ya da sol rejimlerden hoşlanmayan bir Amerikan yönetimi var. Buna karşılık işte ta Bill Clinton döneminde 1990'larda Miami'de başlatılan ruha geri dönme mesajları eşliğinde pandemiden, Covid'den etkilenen bölgeye de bir takım vaatler de bulundu. Amerikan yönetimi 1.9 milyar dolarlık yatırım vaadi vesaire ama Latin Amerika ile Amerika ilişkileri çok da parlak değil. En son Küba'ya bir takım kısıtlamalar kaldırılsa bile. O notu da aktarmış olayım. Evet, yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın diyelim. Service camp lejeune, just felt like home. I had honor, I found purpose. Sir, yes, sir, that's what I know. They sent us to a place I never heard of weeks before. When you're 19, it ain't hard to sleep in the desert on God's floor. Close your eyes, stop counting sheep. You ain't in boot camp anymore. We were taught to shoot our rifles, men and women side by side. Thought we'd be met as liberators in a thousand-hero fight. I got this painful ringing in my ear from an IED last night. But no lead lined Humvee war machine could save my sergeant's life. Three more soldiers Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.